neyse adımız bile unutulmuş. Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz diyoruz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de yine beğeneceğinize umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Sevgili dinleyenlerimiz, yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizdeki ilk müziğimiz geliyor şimdi kulaklarınıza.
Karanlığında boşum tuttu gözlerim, yalnızlık tımında. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Boşum tuttu gözlerim, yalnızlık tımında. Bütün gece ağladım martılar kucağında. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlığımda. Bütün gece ağladım martılar kucağında. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlığımda.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve bugün 5 Haziran. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biz de çevre bilinciyle ilgili konuşmak üzere stüdyomuza davet ettiğimiz konuğumuzla sizleri hemen tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı, aynı zamanda yine Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Somuncu bizlerle birlikte. Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü dedik. Birleşmiş Milletler'in de hassasiyet gösterdiği önemli bir aslında duyarlılık günü. Farkındalığın artırılması, faaliyetlerin desteklenmesi için önemli bir gün aslında ama biz bugün neler yapacağız, neler yapmalıyız, etkinlikler kapsamında neler var?
Evet, teşekkürler. Önce Dünya Çevre Günü'nü kısaca tanımlamak gerekiyor. Dünya Çevre Günü'nün başlangıcı 1974 yılı ama öncesi 1972 yılına gider. O da şu şekilde. Dünyada çevre sorunları sanayileşmeyle birlikte ve kentleşmeyle birlikte 18. 19. yüzyılda giderek ciddi bir ivme kazandı. Tabii 20. yüzyıla geldiğimizde belli başlı çevre sorunları ciddi şekilde baş vermeye başladı.
Yani, neydi o ilk sorun?
Yani ilk sorun örneğin kentlerdeki hava kirliliği. Hı hı. Yani İngiltere'de başlamak üzere daha sonra Türkiye'de de yaşandı. 20. yüzyılda yaşandı. Dolayısıyla bütün bu çevre sorunlarının küresel ölçekte yavaş yavaş hissedilmeye başlandığında 1972 yılında ilk dünya birinci insan ve çevre konferansı toplandı. İsveç'in Stockholm kentinde ve aynı zamanda bu Stockholm konferansı olarak adlandırıldı. 1972 yılında Stockholm konferansının başlangıcı 5 Haziran'dır. Dünya Çevre Günü de 5 Haziran zaten. Ve sonrasında Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü kuruldu. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün kurulması ve sonrasında yapılan bir takım çalışmalar sonucu 1974'ten itibaren 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaya başlandı. Nedir Dünya Çevre Günü'nün önemi? Şu, aslında kutlama şeklinde ifade ediliyor daha çok ama bu böyle değil. Yani bir şeyi kutlamıyoruz. Daha çok 5 Haziran'da aynı zamanda çevre haftası olarak da bu hafta geçiyor. İnsanların çevre ve çevre sorunları konusundaki farkındalık düzeylerini artırmak, çevre konusunda bir takım eylemlere girişebilmek, yani bireysel anlamda veya toplumsal anlamda ağırlıklı olarak insanların bilinç düzeyini yükseltmek veya farkındalık düzeyini yükseltmek için.
Evet, şimdi aslında 72-74 o yıllara bakıp da günümüze geldiğimizde iyi ki bu örgütler var, iyi ki bu konferanslar yapılmış, iyi ki böyle bir farkındalık günü ilan edilmiş. Hı hı. Yoksa çok daha kötü bir durumda olabilirdik herhalde, değil mi?
Tabii.
Yoksa bu kadar farkındalık, bu kadar eğitim, bu kadar bilinçli olma, oldurma çabaları sonucunda hala o kadar çok sorunumuz var ki çevreyle ilgili.
Evet, hem var hem de bir yandan artıyor. Yani şu anda artık bütün dünyada 7,5 milyardan 8 milyara doğru giden bir nüfus söz konusu. Ve bu insanların hemen hepsi farklı şekillerde bu sorunları hissediyor. Yani küresel ölçekteki ciddi çevre sorunlarını. En azından işte bu Dünya Çevre Günü gibi veya Birleşmiş Milletler'in zaman zaman saptadığı haftalar oluyor, günler oluyor. Bunlar kamuoyunda bilinç yaratmak amaçlı, farkındalık düzeyini bu konuda yükseltmek amaçlı yararlı şeyler.
Evet.
Yani 5 Haziran mesela Dünya Çevre Günü 1974 yılından beri kutlanıyor. Günümüze geldiğimizde artık algılanır oldu. Bütün sivil toplum örgütlerinden tutun, kamu düzeyindeki yapılanmalara kadar uluslararası düzeyde bu işin insanlara hissettirildiğini, çeşitli eylemler ve bir takım programlar gerçekleştirildiğini görüyoruz.
Evet, ama sadece bir günle ya da bir haftayla olacak bir şey değil.
Tabii
çünkü
değil.
Çevre bilinci gerçekten çok önemli. Ailede başlıyor, başlaması
evet.
gerekiyor belki okulda
evet.
Devam ederek. Hatta bu toplumsal bilinç oluşturularak daha da ileriki yaşlarda devam edecek gelişme kaydedilmesi gereken önemli bir süreç aslında. Peki çevreye zarar vermemek için neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız acaba? Bu konuda neler
evet.
söyleyeceksiniz?
Siz biraz önce cevabını verdiniz. Yani şöyle çok kısa ifade etmek gerekirse biraz önce belirttiğim gibi şu anda 7,5 milyar dünya nüfusu var. Ve 2050'de bu 9 milyarı aşacak. Bu nüfusun kullandığı doğal kaynaklar var ve artık gelinen noktada bu kaynakların pek çoğu tükenmiş vaziyette, bazıları da tükenmek üzere veya giderek azalıyor.
Ama o bazı kaynakların hiç tükenmeyeceğini zannediyorsunuz.
Hayır, öyle değil.
Evet.
Öyle değil. Dolayısıyla bu zaten bize geri dönmeye başladı. Örneğin şu anda en temel problem birinci sıraya konulmuş olan küresel iklim değişikliği. Hı hı. Yani küresel ısınma ve ona bağlı olarak gelişen iklim değişikliği. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Örneğin bu yıl, sadece bu yılı herkes hissettiği, evet, için söyleyebilirim. Uzun kurak geçen bir kış oldu. Ondan sonra yaklaşık 2-3 hafta önce yağışlar başladı. Tabii altyapı yetersizliğiyle birleşince kenti seller sular götürdü. Evet. Ve bu bundan sonra hep böyle olacak. Hı-hı. Yani üzülerek söylemek zorundayım. Sadece bizim için değil, bütün diğer dünya ülkeleri ve dünya kentleri için de benzer olumsuzluklar söz konusu. Dolayısıyla burada yapılması gereken şu, her bireyden başlamak üzere öncelikle çevre eğitimi ve çevre duyarlılığının artırılması, mümkün olduğunca sorun yaratacak olgulardan uzak durulması, bunun minimize edilmesi ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi için ne yapması gerekiyorsa herkesin bunu yapması.
Şimdi çevre koruma uygulamaları var aslında ama, evet, etkili değil herhalde, ya da etkili olması için neler yapılması gerekiyor?
Şöyle, aslında etkili fakat şöyle bir dengesizlik var. Bu artan nüfus ve nüfusun talepleri, bu talepleri yerine getirmek için gerçekleştirilen üretim, yani işte sanayi üretimi, tarımsal üretim vesaire ve onun sonucunda ortaya çıkan tüketim. Hı-hı. Yani bu ikisi birbirini tetikleyen, hı-hı, ve oradan ortaya çıkan problemler. Bu anlamda yani kaynakları doğru tespit etmemiz gerekiyor, doğru kullanmamız gerekiyor ve çevre eğitiminin ailede okul öncesinden itibaren başlaması gerekiyor. Kesinlikle. Mesela şeyi söylemedik, Dünya Çevre Günü her yıl bir tema tespit ediyor. Bu yılın teması plastik kirliliğiyle mücadele.
Evet. Yani, ki en büyük sorunlardan, evet, bir tanesi,
evet,
şu anda.
Evet, giderek artan bir problem. Hı hı. Geçenlerde bizim üniversitede gene çevre haftası nedeniyle bir bilimsel toplantı düzenlendi. Orada benim bildirim vardı dağlık alanlarla ilgili. Şu anda biz örneğin plastik ve bununla ilgili atıkları veya onların yarattığı sorunları yakın çevremizde görüyoruz. Benden önce bir hocamızın sunumu vardı. O deniz altını gösterdi. Ben, hı, de dağlık alanları gösterdim. Yani bizim ülkemizdeki, evet, dağlık alanlardan başlayıp Everest'e kadar. Everest bugün dünyanın en yüksek çöplüğü.
Orada bile var.
Orada bile var. Evet. Yani torbalarla zaman zaman temizlik yapılıyor, toplanıyor, aşağıya indiriliyor. Çünkü turizm faaliyeti var. Hı hı. Turizm bir tüketim biçimidir. Öyle olduğu için de kirlilik burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla
şimdi bu plastik şişelerle ilgili geçen gün Hollanda'ya bağlandık. Oradan sevgili Yusuf Özkan anlatmıştı. Hı hı. Orada herkes ellerinde su şişeleriyle çıkıyor, evet, evden. Dışarıda sebiller var. Oradan, evet, istedikleri kadar ücretsiz su, evet, temini yapabiliyorlar. Evet. Çevreye katkıda bulunmak amacıyla, hı hı, pek çok işte kafe, işletme ücretsiz su dağıtımı, evet, yapıyor. Belki, evet, bu da çözüm yollarından biri olabilir plastik şişelerde bu anlamda.
Evet. Tabii ki söylemek istediğim o zaten. Yani bireylerin öncelikle bireysel anlamdaki günlük davranışlarına özen göstermeleri gerekiyor. Yani işte tükettikleri, kullandıkları araçlar, gereçler. Örneğin plastik üzerinden konuşacak olursak bunu minimize etmek gerekiyor. Evet. Plastik bardak kullanmak yerine sürekli kullandığınız ve temizleyeceğiniz bardağı kullanmanız gerekiyor. Plastik çatal kaşık kullanmayacaksınız, tabak kullanmayacaksınız. Naylon poşet, örneğin batılı ülkelerde bu çok yaygın. Şimdi bizde de başladı yavaş yavaş. Herhangi bir markete alışveriş için gidiyoruz ve 4-5 poşetle ve onun içerisindeki küçük poşetlerle birlikte çıkıyoruz. Halbuki Avrupa ülkelerinde, biraz da Avrupa Birliği'nin uygulamalarından bir tanesi bu. Poşet için sizden ayrıca ek ücret alıyor.
O zaman da kimse tercih etmiyor.
Evet, herkes poşeti evinden, evet, götürüyor. Standart kullandıkları bir çanta veya büyükçe bir poşet var. Onunla her gün gidip geliyor. Yani bu davranış biçimi bile, evet, en azından ortaya çıkacak sorunları minimize edebilir diye düşünüyorum.
Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi çevreye karşı duyarlı olmak davranış biçimine dönüştüğü zaman bir anlam, evet, kazanıyor galiba. Evet. Bunu davranış haline getirmemiz,
evet,
gerekiyor.
Evet. Evet, yani çok basit. Örneğin günlük yaşam tarzımız ve yaptığımız bir takım eylemler var. Sabah kalktınız, yüzünüzü yıkadınız, dişinizi fırçalayacaksınız. Dişinizi fırçalarken suyu kapatmak gerekiyor. Evet. Suyu daha az kullanmak gerekiyor. Hı-hı. Ne bileyim, duşa girdiğiniz zaman saatlerce suyu akıtmamak gerekiyor, evet, gibi. Yani bu pek çok şeyle örneklenebilir.
Evet. Herkesin aslında bu bilince sahip olması gerekiyor ki bunun başında da hep söylediğimiz gibi, yine az önce sizin de söylediğiniz gibi, hı-hı, eğitim,
evet,
yatıyor. Evet, önce yani ailede, sonra okulda, evet, sonra da toplumsal evet, davranış, evet, olarak gelişmesi, evet, gerekiyor. Peki şimdi hava, su, toprak, bitki, hayvan, aslında bunların hepsi doğanın bir parçası ve bunlardan, hı-hı, bir tanesinin zarar görmesi de bizim için tehdit oluşturuyor aslında. Yani, evet, sadece plastik şişe değil, sadece hava kirliliği değil, sadece su değil. O kadar, evet, çok, evet, sebep var ki, değil,
evet,
mi?
Evet, evet. Yani konu şu, biz esasında şu anda bir ekosistemin içinde yaşıyoruz. Yani küresel ekosistem dediğimiz yerkürede yaşıyoruz. Burada da işte litosfer dediğimiz katı küre, hidrosfer dediğimiz su küre ve atmosfer dediğimiz hava küre var. Ve bunların arasındaki mesafe öyle sanıldığı kadar da çok yüksek değil. Yani yaşam alanımız burası. Hem insanların, hem hayvanların, hem de diğer canlıların, yani bitkilerin vesaire ve herkesin besin zinciriyle ve besin ağıyla bütün bu canlıların birbirleriyle bağlantısı var. Bu besin zinciri veya besin ağından bir halka koptuğu takdirde veya zarar gördüğü takdirde her şey zarar görüyor. Örneğin işte bu yıl konuşulan mesele veya çevre gününün teması plastiklerdi. Yani şu anda çeşitli veriler var. 8 ila 13 milyon ton civarında okyanuslara ve denizlere sürekli olarak plastik akıtılıyor.
Peki bu temalar bilincin gelişmesinde katkı sağlıyor mu? Örneğin sağlıyor. Geçen seneki tema neydi?
Sağlıyor.
Geçen seneki temadan bu zamana kadar neler çıkarıldı? Neler, evet, yapılmamaya özen, evet, gösteriliyor örneğin?
Ya geçen yılki tema doğayla kenetlenmekti. Yani, hı-hı, doğayla bütünleşmek, farkına varmak. Bu yıl plastik konusu son yıllarda ciddi şekilde hızlandı ve ivme kazandı problem olarak. Dolayısıyla bu yıl tema o şekilde tespit edilmiş durumda. Bir de her yıl bir ülke adeta ev sahipliği diyebileceğim şekilde Dünya Çevre Günü'nü domine ediyor. Bu yıl mesela Hindistan. Hı hı. Hindistan'ın yaptığı eylemlerden bir tanesi 100 tane kültürel miras alanını yenilemek, temizlemek veya restore etmek. Bunların içerisinde Taj Mahal de var. Yani bu tür şeyler dikkat çekici oluyor. İnsanların farkındalık düzeylerini biraz daha artırıyor ve bilinç düzeyini geliştiriyor diye düşünüyorum.
Evet, plastik deyince tabii bizim ilk aklımıza gelen plastik şişeler oluyor ama, evet, siz onu az önce örneklediniz. Plastik çatallar, tabaklar, bardaklar.
Mikroplastikler var. En önemlisi o şu anda. Yani mikroplastikler bizim farkına varmadığımız.
Nedir havadan mikroplastikler dediğimiz hangileridir acaba?
Mikroplastikler dediğimiz çok çok küçük boyutta, yani denizin içerisindeki bu algler gibi, planktonlar gibi. Havadan karışan, çeşitli insan faaliyetlerinden karışan ya da kullandığımız bu diş macunları, kozmetikler vesaire, onların içinde bulunan ve kanalizasyon vasıtasıyla denizlere, göllere, akarsulara karışan. Dolayısıyla bunların oranı ve miktarı giderek artmaya başladı. Bunda da işte denizlerin içerisindeki canlılar bunu bir şekilde alıyorlar. Oradan da besin zinciri vasıtasıyla bize geçiyor. Ve daha büyük ölçekteki işte bu poşetler vesaire, ona benzer şeyler artık iyice fark edilmeye başlandı. Örneğin bir büyük deniz canlısı çıkarılıyor veya ölüyor, karaya vuruyor. Açtıklarında içeriden bir torba dolusu, evet, plastik çıkıyor. Yeah. Yani bırakın denizleri, karada da aynı şey var. Yani, hmm, bugün meralara, otlaklara gittiğinizde o hayvanlar, özellikle sığır, koyun, keçi vesaire gibi hayvanlar, bunları yiyorlar bir şey zannedip. Yani, evet, oralarda da yaygın, evet, vaziyette. Evet. Dolayısıyla tehlike her yere yayılmış vaziyette. Burada tamamen insan faaliyetlerinden ve insan davranışından kaynaklanan bir durum. Hepimizin çok dikkatli bir şekilde yaşamını, en azından kendi geleceği ve çocuklarının geleceği için planlaması ve dikkat etmesi gerekiyor.
Evet, herkesin bu bilince sahip olması, evet, gerekiyor diyorsunuz. Sayın Mehmet Somuncu, çok teşekkür ediyoruz
efendim. Ben teşekkür ederim.
Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun.
Ben teşekkür
ederim. Umarız önümüzdeki yıllarda çevrenin bu konuda ne kadar bilinçli olduğuna dair programlar yapabiliriz.
Umarım.
5 Haziran Dünya Çevre, umarım, Günü'nde sağ olun.
İyi günler diliyorum.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Coğrafya Bölüm Başkanı, yine Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Somuncu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yine müziğe dönüyoruz.
Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedik. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Aşığın gözün kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Aşığın gözün kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz, Avrupa'nın başkentine uzanıyoruz ve Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy telefon attığımızda başkentten merhaba diyoruz hemen sevgili Mustafa Ulusoy'a.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, şimdi 24 Haziran'da malum seçimler var. Oy kullanacak Avrupalı Türkler için Almanya başta olmak üzere Belçika'da da bir dizi toplantı düzenlendi. Şimdi nerede ve nasıl oy kullanılacağı, kullanacakları konusunda bilgiler verildi. Siz de o bilgileri, o detayları bizlerle paylaşır mısınız lütfen sevgili Mustafa Ulusoy?
Gayet tabii. Sizin de söylediğiniz gibi tabii Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki Türkler ve özellikle de Avrupa'da yaşayan Türkler 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak giderek artan bir ilgi sürecine girdiler. Bu süreçte Türkiye'den gelen bazı ekipler, heyetler bu konuyla ilgili vatandaşların sorularını cevaplamak ve onların ihtiyacı olan bilgileri vermek üzere sizin de söylediğiniz gibi bir dizi etkinlikler düzenlemeye başladılar. Bunlar başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde ve tabii Belçika'da da düzenlendi. Kimdi bu heyetler, ekipler? 2010 yılından beri aktif bir şekilde faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurumu, özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu seçimlerde nasıl ve nerelerde oy kullanacaklarıyla ilgili olarak ve siyasal katılımın da arttırılmasıyla ilgili olarak faaliyetler yapıyorlar, devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Almanya'da bir iftar etkinliği düzenlenmişti. Kanal Avrupa Televizyonu'nda Almanya'daki bütün önde gelen gazeteciler bir araya gelmişlerdi. Biz de bu davete iştirak ettik. Orada Yurtdışı Türkler Başkan Yardımcısı Sayın Sait Yusuf ve beraberindeki heyetiyle birlikte kendileri orada hem Almanya özelinde hem de yurt dışında yaşayan bütün Türk vatandaşları için oy kullanmayla ilgili detaylar verildi. Aslında bu kampanyayla ilgili olarak genel hatlarıyla bilgi vermek gerekirse, hem vatandaşlarımız için de, dinleyen vatandaşlarımız için de bilgi olması açısından Türkiye için oy vakti adıyla bir konsept belirlenmiş. Bu şekilde özellikle Belçika'daki vatandaşlarımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde 15 ve 19 Haziran tarihleri arasında iki temsilcilikte oylarının kullanılabileceği belirtildi. Bununla ilgili olarak aslında dilediği her yerde Türk vatandaşlarının oy kullanma hakları olduğu belirtildi. Yani sadece Belçika'da yaşayanlar Belçika'da oy kullanma zorunluluğunda değiller. Almanya'da ya da diğer ülkelerde oy kullanabilirler. Belçika'daki Türk seçmene yönelik bilgi olması açısından nerelerde oy kullanılacak? Daha önceki seçimlerde, referandumlarda konsolosluk binalarında oy kullanılmıştı. Ancak bu sefer öyle olmayacak. Belçika'nın iki şehrinde, konsolosluk bulunan iki şehirde ancak konsolosluk dışında expo binaları dediğimiz fuar merkezlerinde kullanılacak. Bir tanesi Brüksel'de Brüksel Expo. Üçüncü saray denilen Pale 3'te olacak. Diğeri de Anvers'te. Anvers, Antwerpen Expo fuar merkezinde olacak. Burada hemen kısaca vurgulamak gerekirse, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın ifadesiyle 60 ülkede 123 temsilcilikte oy kullanabilecekler. Bununla birlikte Türkiye'de bulunan Avrupalı Türkler de 34 gümrük kapısından da oy kullanabilecekler. Haricen bilgi ihtiyacı olan herkes için ytb.gov.tr adresi de özellikle seçime yönelik ayrı bir sayfa oluşturulmuş şekilde. Hatta hemen burada vurgu yapalım. Sait Yusuf'un vurgusuyla bulunduğu bir yerde akıllı telefondan bu aplikasyona, siteye giren bir kişi en yakınında nerede oy kullanabileceğini görecek şekilde teknolojik imkanlarla da donatılmış bir siteyi hizmete konduğu söylendi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Bir de Türk çocukları ile ilgili özel bir etkinlik var. Bundan da söz eder misiniz lütfen?
Evet, tabii şu anda Ramazan sürecindeyiz. Avrupa'daki Türkler de Ramazan'ı her ne kadar ülkelerinden uzakta olsalar da Ramazan sevincini yaşamaktalar. Bununla ilgili olarak Brüksel Başkonsolosluğumuzun yarın düzenleyeceği bir etkinlik gündemimize girmiş oldu. O da Başkonsolosluğumuz Belçika'daki özellikle camilerde, Diyanet Vakfı'na bağlı camilerde ve derneklerde Türkçe dersine katılan öğrencilerin diploma törenini başkonsoloslukta yapmak üzere bir etkinlik düzenliyor yarın. Ancak bu etkinliği sadece öğrencilerin oraya toplanıp diplomalarını vermekle kalmaması ve bayram sevincini de içinde barındırması için bir etkinlik daha olacak. O da bütün imkanları konsolosluğumuz tarafından sağlanmak üzere bütün çocuklara, katılımcı çocuklara kartpostal dağıtılacak. Boş kartpostallar dağıtılacak. Çocuklar bunlara yapacakları resimleri Türkiye'de yaşayan yakınlarına, akrabalarına, aile büyüklerine gönderebilecekler ve bunu da ulaştırmayı da Başkonsolosluğumuz yapacak. Dolayısıyla hem burada vatanından uzak Türkçe derslerini öğrenen çocuklarımız böylelikle güzel bir ortamda bir araya gelecekler. hem de bununla birlikte bayram sevincini gönderecekleri kartpostallarla aile büyükleriyle paylaşacaklar.
Ne güzel, ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun, sağ olun. İyi günler. Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy vardı telefon hattımızda. Ve şimdi yine müzik diyoruz. Kalanlar. Ve köşemiz başladı. Dünden kalanlar köşemizde tarihin o sarı sayfalarında yine yolculuk yapacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikte. Merhabalar.
Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Evet, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Evet. Az önce konuğumuz Profesör Doktor Sayın Mehmet Somuncu'yla da konuştuk. Dünyanın en önemli sorunlarının başında çevre sorunu geliyor dedik. Evet. Şimdi tabii dünden kalanlar olunca köşe birazcık o tarihin dedim ya sarı sayfalarında, evet, tozlu sayfalarında gezinti yapacağız diye. Bu sefer Osmanlı'daki çevre sorunlarına bir göz atalım, evet, istedik. Evet. Şimdi Osmanlı toplumunda çevre nasıldı, çevre bilinci nasıldı, nasıl bakarlardı çevreye, neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet, yani tabii çevre sorunu deyince sanki içinde bulunduğumuz işte 20. yüzyıl, 21. yüzyılın, evet, bir problemi gibi görünüyor haklı olarak, yani teknolojik gelişmelerle birlikte. Ama her dönemin kendine göre çevreyle ilgili bir takım tedbirleri ve çevre kirliliğiyle ilgili sorunları var. Şöyle bir baktığımız zaman aslında bunun genel anlayışla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, yani çevreyi korumak için bir takım teknik önlemler gerekiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılması gerekenler var ama her şeyden evvel, biraz önce hocam da belirtti, bir bilinç meselesi. Yani o bilince sahip olmak çok önemli ve bugün de zaten yapılan araştırmalar tamam, bir takım cezai işlemlerin yapılması, teknik önlemlerin alınmasının önemli olduğunu söylemekle birlikte, öncelikle her şeyin insandan, bireyden başladığını, dolayısıyla bilincin çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Yani bilinçsizliğin çevre sorunlarına daha çok sebep olduğunu
ama
söylüyorlar.
Ama Osmanlı da bu konuda hassasmış herhalde.
Evet, onu söyleyeceğim. Çeşitli
lideleri varmış.
Şimdi
galiba,
hani Osmanlı'da bu bilincin, yani bu arka plana bakmak gerekirse, şimdi öncelikle bir Müslüman devlet olarak İslam'ın gereklerini yerine getirmeye çalışıyor ve Kur'an hükümlerine göre kimseye zarar vermemek gerektiği için, sadece insana değil yani yaşayan hiçbir varlığa zarar vermemek
bitkiye,
gerektiği
hayvana.
İçin evet, evet, bir kere buna çok önem veriyorlar. İkincisi tabii ki yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamak ve bu bozgunculuk çıkarmamak sadece işte fitne anlamında değil, her türlü bozgunluğa uğratmamak yeryüzünü. Ve şöyle bakıyorlar, Allah'ın emanetleri bunlar. Hayvanlar, doğa, her şey Allah'ın emanetleri. İnsan insana emanet. Dolayısıyla hem yöneticilerin bakış açısı hem de halkın bakış açısı batıdan farklı olarak, ben doğayı kendime göre şekillendireyim değil, ben doğaya göre şekilleneyim şeklinde. Evet. Tabii bu önemli bir fark oluşturuyor. O yüzden de mesela çevre kirliliği olarak baktığımızda, tabii bir sanayi atıkları bu dönemdeki gibi değil. Tabii evet, bu da bir avantaj aslında bakarsanız. Çevre kirliliği şu gün konuştuğumuz şekilde bir çerçevede değil.
Değil.
Ama evet, yine de buna göre tedbirler alındığını söylemek ve hassasiyetle üzerinde durulduğunu söylemek mümkün. Hani bir tane işte bu doğanın bize göre şekillenmesini sağlamak yerine doğaya göre şekillenmek örneğini, hani en benim etkilendiğim şeylerden bir tanesi. Mesela bir ev yapılacaksa ve o bulunan arsada ağaç varsa, ağacın yetişeceği kaç sene içerisinde ne kadar yetişecek o dikkate alınıyor. Mesela ona göre ev o uzaklıkta yapılıyor.
Bir
ağaç kesilmek yerine.
İş alanlarının dışına yapılırmış.
Mutlaka,
galiba. İş alanları, tabii, evlerin olduğu,
tabii,
yerin,
tabii,
dışında.
Mesela sulak alanlara suların bulunduğu, su kanallarının bulunduğu, suyun kirlenebileceği veya suyun bir şekilde engellemeye yönelik olabilecek, hı hı, yerlere kesinlikle ev yapılmasına izin verilmiyor. Tabii bunlar mimari önlemler.
Evet.
Ama diğer taraftan ne tür şeyler mesela o dönemde çevre kirliliğiydi dersek, özellikle mesela kurban atıklarının, hayvan atıklarının bir çevre kirliliği yarattığını görüyoruz. Yine mesela şehrin kirli sularının atılmasının, sokaklara, hı hı, atılmasının, hı hı, dökülmesinin bir çevre kirliliği oluşturduğunu görüyoruz. Ya da mesela sokaklara tükürülmesi bugün bile aslında hastalıkların kaynaklarından,
tabii,
bir tanesi. O dönemde de gene bunun bir kirlilik olarak, hani nereden yola çıkarak bunları söylüyoruz? İşte şeriye sicillerinden, vakfiyelerden veya fermanlardan, kanunnamelerden yola çıkarak, oralardan elde edilen bilgilerle bunları söylüyoruz. Tabii mutlaka daha farklı belki çevre kirliliği de var ama hani şu anda toplanan tarihi belgelerden yola çıkarak söyleyebileceklerimiz bunlar. Mesela özellikle ağaç kesmek, gereksiz yere ağaç kesmek. Tabii ki ağacın kesilmesi için gerekli şartlar var ama mesela Sapanca, İznik civarında gemi yapımı için bile olsa ağaçların kesilmesine kesinlikle cezai işlem uygulanıyor mesela. Hı hı. Yani biz şimdi mesela burada ağaç kesmekle ilgili bir takım kanunlar koyuyoruz ama bunların cezai yaptırımları ne ölçüde gerçekten engelliyor bunu, ya da biz ne kadar bunun teftiş edebiliyoruz, ne kadar, ama Osmanlı bunu gerçekten çok iyi kontrol ediyor. Özellikle ağaç kesme konusunda çok ciddi önlemleri var. Hani insan öldürmekle neredeyse eş tutuyorlar diyebilirim. Çünkü evet, özellikle de erozyonun olduğu yerlerde, mesela yamaçlarda ağaçlandırmanın ve o bölgelerdeki ormanların korunması konusunda çok daha hassasiyetle davranıldığını biliyoruz. Mesela biraz önce söyledik, su çok önemli dedik, şehir için temiz suyun kullanımı çok önemli. Bu yüzden mesela su kanallarının temizlenmesine çok dikkat ediliyor. Ve buraları kirletenlere yine ceza uygulanıyor. Ve kirletilmemesi için de özellikle bir takım önlemler alınıyor. Özellikle bu konuda işte şehrin çöplerinin, su kanallarının pisliği, engellenmesi konusunda nasıl bir önlem alınıyor? Özel birim oluşturulmuş mesela subaşılık diye ki hani geçen haftada da konuşmuştuk. Fatih'in ilk İstanbul'da atadığı iki kişiden bir tanesi subaşıydı. Hı hı. Yani bu şehrin imarından sorumlu kişiydi. Yine Osman Bey'in ilk atadığı kişilerden bir tanesi subaşı. Yani verdikleri önemi göstermek adına söylüyorum. Dolayısıyla çöpçü, çöp subaşılığı diye bir şey var. Yani sadece çöp konusunda şehrin çöplerini toplayan, şehrin atıklarının doğru şekilde kaldırılmasını sağlayan bir birim var. Özel bir birim var ve bunlar gerçekten çok fazla sayıda. Mesela yaklaşık 1000 kişi olduğu söyleniyor İstanbul için. Tek tek sokakları dolaşarak temizlemeye çalışıyorlar. Mesela diyelim ki hayvan leşlerini aşçı, kasap doğru şekilde atmadı. Çünkü onlara belli yerlere atmaları söyleniyor. Oralara atmadığı zaman cezai işlem uygulanıyor ya da kendisinin onu
neymiş
temizlemesini.
Neymiş peki o cezai yaptırımları?
Yani mesela bir tanesi belki ilgiyi çeker anlamında söylüyorum. Mesela diyelim ki doğru şekilde atmamışsa hayvanın kafası boynuna takılarak dolaştırılıyor mesela kişi. Hı. Yani hani böyle teşhir edilecek şekilde. Evet. Tabii hani parasal cezaları gibi cezaları da var. Özellikle pislik yaratacak meslekler mesela hayvan tırnaklarının olabileceği nalbantlık ya da işte aşçılık dediğim gibi çeşitli atıkların olabileceği kasaplık gibi bu tür semercilik gibi bir takım mesleklerin de belli yerlerde yapılması ya da atıklarını ıssız yerlere atması yani onları atıklarını atmaları için belli yerler onun dışında yapıyorlarsa yine onlara da çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor.
Evet. Yine halkın da desteği var ama. Örneğin çarşı temizliğinden, çarşı esnafı, işte sokak temizliğinden
tam,
değil mi?
Evet, hane tam onu söyleyecektim. Sorumlu. Yani görevliler var ama tabii ki bu görevlilerin yine de pek çok şeye yetişmeleri mümkün olmayabilir. Bu yüzden mesela AHİ teşkilatından destek alınıyor. Dolayısıyla esnaflar bir o kadar çevre temizliğinden hani hep bizde vardır evin önünü temiz tutmak, dükkanın önünü temiz tutmak diye öncelikle kendi dükkanları olmak üzere tüm o çarşının ve pazarın temizliğinden esnaf sorumlu tutuluyor. Ve esnafın da bundan bir gocunduğu yok. Gerçekten isteyerek o bölgeyi temiz tutuyorlar. Evet. Ya da mesela özellikle geçen haftalarda yine konuşmuştuk kadınların kurduğu vakıflar diye. Vakıfların ne kadar önemli işlevler gördüğünü görüyoruz. Mesela
Çevre konusunda
özellikle hayvanlarla ilgili pek çok vakfın olduğunu görüyoruz ki dönemin seyyahları bunlara mesela yani çılgın bu Türkler diye ifade ediyorlar. Çünkü kedi köpek hastanesi yapıyor mesela Şam'da bunun örneği var. Beyazıt'ta mesela Beyazıt Camii'nde güvercinlerin bakımından özellikle bakımıyla ilgili bir ödenek tahsis edildiğini görüyoruz. Mesela göç edemeyen leyleklere bakım sağlanması için vakıf kurulduğunu görüyoruz. Yani böyle hani gerçekten kedi, köpek gibi belki bugün mesela belediyelerin bile zorlukla altından kalktığı bir takım işlerin çevre anlamında dikkate alındığını ve özellikle hastanesinin, bakım evinin yapıldığını görüyoruz ki kuş evleri mesela başlı başına sanat eseridir Osmanlı'da.
Evet, keşke artarak gelebilseymiş günümüze.
Evet, evet. Ve mesela o dönemde gene seyyahlar diyorlar ki mesela sokaklarda böyle belli aralıklarla yemekler, belli aralıklarla su kovaları görürsünüz. Ne olduğunu anlamazsınız. Aç kalan kedi ve köpekler için konulduğunu sonradan anladık diyorlar mesela. Kimi vakıf sahipleri mesela kendileri ya da birilerine görevli tutarak aç kalan kedi köpeklere mesela fırıncılara belli bir para veriyorlar senenin başında. Aç kalan kedi köpeklere sen ekmek ver diye. Ya da kasaplara belli bir para veriyorlar senenin başında. Sen sene boyunca aç kalan kedi köpeğe bu paradan benim verdiğim bu paradan yemek ver diye mesela. Hani bunlar aslında bizim gerçekten çok güzel hasletlerimiz. Ve çevre bilincinin içerisine girer. Çünkü çevre dediğimiz zaman hani beşeri unsurlarıyla ve doğal unsurlarıyla hepsini kapsıyor. Biz daha çok şimdi çevre korunması deyince belki hayvanlardan, bitkilerden, doğadan bahsettik ama insana da bir o kadar değer verdiğini daha önceki konuşmalarımızda belirtmiştik. Özellikle belki hani şunu söylemek lazım. Tabii ki o zaman denize atılıyor atıklar ve sanayi atığı olmadığı için bir şekilde bunlar doğanın içerisinde kendinden yok oluyor. Ama daha sonra yavaş yavaş artık tabii sanayileşmeyle birlikte ve kurallara uyulmasıyla ilgili hani devletin genel olarak bütün alanlarda yaşadığı sıkıntılar, zafiyetler belki bu alanlara da yansıyor. Evet. Görevliler görevlerini tam olarak yerine getirmiyorlar ve biraz önce siz de çok güzel vurguladınız. Ya halk bir kere, yani siz kanun koyarsınız ki mesela Kanuni'nin 1539 yılında çıkardığı nizamname bir çevre nizamnamesi olarak dünyada bir ilk olarak nitelendiriliyor. Ya da Fatih'in vasiyetnamesine baktığımızda vasiyetnamesinin içerisinde tükürük ve balgam atanlara sokaklara para tahsis ediyor ki, görevli tahsis ediyor, onlara para veriyor. Diyor ki yani kireç atılsın üstüne de halk zarar görmesin, dezenfekte olsun sokaklarımız. Hı hı. Yani vasiyetnamesinde bunu yazabilecek kadar incelikli davranan bir insan. Yani sonrasında yavaş yavaş dediğimiz gibi bu bilinç maalesef karşılıklı olarak devlet ve toplum ilişkisi içerisinde gerçekleşirken yavaş yavaş bunun çözülmeye başlandığını görüyoruz. Ve eskisi kadar dikkat edilmediğini görüyoruz. Yani mimarbaşıdan mutlaka ruhsat alınırdı mesela, biraz önce bahsettiğimiz gibi, ve her yere ev yapılamazdı. Her şekilde yapılamazdı.
Şimdi ruhsatsız şimdi, evlerle dolu,
evet,
baktığımızda.
Yani şimdi baktığımızda mesela tarım alanlarının özellikle zarar görmemesine ya da orman alanlarının ev yapmak için kesilmemesine kadar hani pek çok detaya dikkat edildiğini görüyoruz. Ya da mesela özellikle yavrulama zamanlarında kesinlikle ava izin verilmediğini görüyoruz. Gene Fatih'in kendi vasiyetnamesinde var mesela. Hani açlık gibi bir durum olursa bıraktığım silahlarla avlanmaya çıkılsın ama yavrulama zamanı olmasın, olmamasına, evet, dikkat edilsin diye.
İşte bunlar belki yasakla değil de o bilinçle olması gerekiyor. Erişmemiz gerekiyor.
Evet. Yani o değerlere sahip olmak kesinlikle gerekiyor. Hani bir kere şöyle bir düşünce var. Yani bu bana emanet.
Evet.
Bu doğa bana emanet. Benim kendim için onu istediğim gibi şekillendireceğim bir şey değil. Çocuklarıma, benim de çocuklarıma emanet edeceğim bir şey diye bakarsak belki o eski bilincimiz. Çünkü biz şimdi Osmanlı'dan bahsediyoruz ama eski Türklerden itibaren Türklerde inanılmaz bir ağaç kültü var. Gittiği her yeri yeşillendiriyor. Yani ağaç bizde hani çınar mesela.
Evet.
Hani hakikaten divan şiirinde doğayla ilgili
kaç
pek çok
yıllık
unsur
vardır bizim.
Halk şiirimizde çok ciddi doğayla ilgili unsurlar kullanılır. Yani doğayla insan bizde hep iç içe olmuş. Şimdi bu kadar uzaklaşmamızın sebebi biraz da binalaşmamız, betonlaşmamız. Belki biraz bundan
nefes
uzaklaşmak gerekiyor diye.
Yer kalmadı o anlamda baktığımızda.
Düşünüyorum, evet. Evet. Evet.
Bu bilincin artarak devam etmesi dileğiyle demekten başka bir şey kalmıyor.
Evet, evet, evet, evet. Yani özümüzde olan değerler bunlar. Özümüzde olan bir bilinç. Bunu tekrar canlandırmak, ortaya çıkarmak gerekiyor. Ve yani 21. yüzyılda bunun gittikçe daha zorlaştığının farkındayım ama kendi hayatımız için, kendi geleceğimiz için bunu yapmak zorundayız. Yani az önce hocamın da bahsettiği gibi, evet, biz kendimiz için bunu yapmak zorundayız. Yani tabii ki doğa için yapıyoruz, evet, gibi hayvanlar için
umarız
görünüyor ama.
Umarız belki biz bugün itibariyle birazcık farkındalık oluşturabilmişiz.
İnşallah.
Hem Osmanlı'ya hem de günümüze bakarak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Herkesin
sevgili
Dünya Çevre Günü de kutlu olsun.
Karaba,
inşallah.
Sağ olun. Haftaya yine birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz konuğumuza. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda edelim diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine görüşmek dileğiyle Başkent'te. Hoşçakalın.
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Sihir defterini başkası yazsın. Sihir defterini başkası yazsın.
Hayatın sesleri.
Bilecik 25 yıl.